Ayrıca insanların başlarına gelen ve gelecek olan her şeyin ezelde takdir edilmiş olduğunu belirten sayısız ayetler ve hadisler de mevcuttur ki bu konuyu geniş ve gerçekçi bir şekliyle İnsan ve Sırları isimli kitabımızın Kader Nedir bölümünde de tetkik edebilirsiniz. Burada kısaca kader olayını vurgulayan bazı ayet ve hadislere değinmek istiyorum sadece. Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. 76. surenin 30. ayeti. Halbuki sizi de yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır. 37-96. Biz her şeyi kaderiyle halk ettik. 54-49. Yürür hiçbir mahluk hariç olmamak üzere. Hepsini alnında çekip yöneten odur. 11-56. De ki hepsi de kendi programları doğrultusunda davranışlar ortaya koyarlar. 17-84. Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir musibet bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitapta yazılmıştır. 57-22. Bunu önceden mukadder ve yazılı olduğunu bilip elinizden çıkan şeylerden üzülmemeniz ve elinize giren ile de sevinip şımarmamanız için açıklıyoruz. 57-23. Şimdi de sıra geldi kader ile ilgili Resul-i Ekrem'in bazı açıklamalarına. Allah mahlukatın kaderlerini semaları ve arzı yaratmasından 50 bin sene evvel yazmıştır. Tavuz şöyle anlattı. Ben Resulullah'ın sahabilerinden birçok insanlara eriştim. Onlar her şey kader iledir diyorlardı. Ben Abdullah İbni Ömer'den şöyle işittim. Resulullah buyurdu ki her şey kader iledir. Hatta acizlik ile zeka ve beceriklilik bile. Ebu Hureyre'den nakledilmiştir. Resulullah buyurdu ki Adem ile Musa delil göstererek münakaşa ettiler. Musa, ya Adem sen o kişisin ki Allah seni eliyle yaratıp ruhundan sana ruh üfledi. Ve sen insanları ayarttın, onları cennetten çıkardın dedi. Adem de cevap verdi. Sen de Allah'ın konuşmak için seçtiği Musa'sın. Gökleri ve yeri yaratmadan önce Allah'ın bana yazdığı bir işi işledim diye beni ne hakla kınıyorsun? Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem Musa'ya bu delil ile galip geldi. Abdullah sahabeden bizzat buyurdu ki Şaki anasının karnında Şaki olan Said de başkasından ibret alandır. Bunu işiten bir adam Huzeyfe'ye geldi, peygamberin sır katiplerinden olan, ve bunu anlattı ve sordu. Nasıl bir adam hiçbir iş işlemeden daha anasının karnında Şaki olur diye sordu. Huzeyfe cevap verdi. Buna ne şaşıyorsun? Resulullah'tan işittim. Şöyle dedi aynen. Nutfenin ana rahmine girdiği andan 42 gece geçince Allah nutfeye bir melek gönderir. Melek ona şekil verir. Göz kulak verir. Derisini, etini, kemiklerini meydana getirir. Sonra ya Rabbi erkek mi dişi mi olsun diye sorar. Rabbin de dilediğini hükmeder. Melek de yazar. Sonra ya Rabbi ömrün ne kadar olsun diye sorar. Rabbin dilediğini hükmeder. Melek yazar. Sonra ya Rabbi rızkı der. Rabbin dilediğini hükmeder. Melek yazar. Sonra elindeki sayfa ile emrolunduğuna bir şey ilave etmeden, bir şey eksiltmeden çıkar gider. Enes radıyallahu anh der ki peygamber şöyle buyurmuştur. Muhakkak Allah her rahime bir melek memur etmiştir. Bu melek ya Rabbi bu nutfedir. Ya Rabbi bu alakadır. Ya Rabbi bu mudgadır der. Allah bunu yaratmaya hükmetmek istediği vakit melek ya Rabbi erkek mi dişi mi? Sait mi şaki mi? Rızkı ne? ömrü ne kadar diye sorar. Ve böylece hepsi anasının rahmindeyken yazılır. Hazreti Peygamber'in ilmin kapısı olarak anlattığı Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Bir gün Resulullah oturuyor ve elindeki bir ağaç parçasıyla yeri çiziyordu. Aniden başını kaldırdı ve sizden bir tek kimse yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri bilinmiş olmasın. Yanındakiler, ya Resulallah, şu halde biz ne diye çalışıyoruz? Her şeyi bırakıp tevekkül etmeyelim mi? Dediler. Peygamber aleyhisselam, hayır, çalışınız. Herkes ne için yaratıldı ise onun için hızlandırılır. Ve sonra ekledi. Veren, sakınan, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseye gelince biz onu cennete hazırlarız. Allah'ın hakkını yoksullara vermeyen, sevabından istina gösteren ve kelime-i tevhidi tekzip edeni de cehenneme hazırlarız. Denildi ki, ya Resulallah, sanki şimdi yaratılmışız gibi bize dinimizi açıkla. Bugün yaptığımız işler önceden takdir edilmiş ve yazılmış işler midir? Yoksa vukuundan sonra mı bize takdir edilmişlerdir? Resulullah, hayır, bilakis yaptığınız işler önceden takdir edilmiş ve yazılmış olan işlerdir, buyurdu. E şu halde iş yapmanın ve çalışmanın ne önemi var, diye soruldu. Peygamber aleyhisselam, hayır, iş yapan kendi işine hazırlanır, buyurdu. Tirmizi'nin lafı şöyle. Ömer sordu, ya Resulallah, ne buyurursun? Yaptığımız bu işler şu anda yapıla gelmekte olan işler midir? Yoksa önceden takdir edilmiş bir iş midir? Diye sorunca Ömer, Hazreti Resulullah buyurdu ki, önceden takdir edilmiş olan işlerdir ey Hattab'ın oğlu. Herkes önceden takdir edilmiş olan işlere hazırlanmıştır. Saadet ehlinden olan saadet için çalışır, şakavet ehlinden olan da şakavet için çalışır, buyurdu. İmamı İmran bin Hüseyin şöyle dedi. Muzeyne kabilesinden iki kişi Resul-i Ekrem'e gelip dediler ki, ya Resulallah, ne buyurursun? İnsanların bugün işledikleri ve uğraştıkları şeyler önceden kendilerine takdir edilmiş ve hükmedilmiş bir şey midir? Yoksa bu işler işlendikten sonra mı takdir edilirler? Resulullah, hayır, bilakis bunlar önceden kendilerine takdir edilmiş bir şeydir. Yüce Allah'ın kitabında bunu şu ayetle ifade etmektedir. Nefse ve onu düzenleyene ve ona hayır ile şerri işlemeyi gösterene. Şems suresinin 7 ve 8. ayeti doğrulamaktadır. Abdülvahid bin Süleym şöyle der. Mekke'ye geldim, Ata bin Ebi Ribah'la buluştum. Ey Ebu Muhammed, Basralılar kader, yani önceden takdir edilmiş bir şey yoktur diyorlar, dedim. Ata, evlatçığım, sen Kur'an okur musun, dedi. Evet, dedim. Ata, şu halde Zuhruf suresinin 1 ve 4. ayetlerini bir oku. Ben de okudum. Hamim, açıklayan kitaba yemin ederim, biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Muhakkak o nezdimizdeki ana kitapta. Çok yüce, çok hikmetlidir. Bunun üzerine Ata bana sordu. Ümmül kitap, ana kitap nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim. Ata dedi ki, o bir kitaptır ki Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce onu yazmıştır. Orada Firavun'un cehennemlik olduğu vardır. Orada Tebbet Yeda Ebi Leheb'in, Ebu Leheb'in iki eli kurusun vardır, dedi. Ata demiştir ki, Resulullah'ın arkadaşı Ubade bin Samit'in oğlu Velid'i bulmuştum. Babanın ölüm anındaki vasiyeti neydi, diye sorduğumda şöyle dedi. Babam çağırdı ve babana şöyle dedi. Ey oğulcağızım, Allah'tan kork ve bil ki Allah'a, kadere, hayır ile şerrin hepsine iman etmedikçe Allah'tan sakınmış olmazsın. Bundan başka bir inanç üzere ölürsen cehenneme gidersin. Muhakkak ben Resulullah'tan işittim, şöyle diyordu: Allah önce kalemi yarattı, yaz dedi. Kalem neyi yazayım diye sordu. Allahu Teala kaderi, olanı ve ebediyete kadar olacak olanı yaz buyurdu. Abdullah bin Feyruz el-Deylemi şöyle demiştir: Ben Ubey bin Kab'ın yanına geldim, sahabeden olan, ve sordum. Zihnimi kader ile ilgili bazı şeyler karıştırdı. Bana bu hususta bir şey anlat. Belki Allah bu vesveseleri kalbimden giderir dedim. Ubey şöyle konuştu: Eğer Allah göklerinde ve yerinde bulunanların hepsine azap verseydi zalim olmazdı. Onların hepsine rahmetiyle muamele etseydi rahmeti onlara onların yaptığı işlerden daha hayırlı olurdu. Allah yolunda Uhud dağı kadar altın harcasan, kadere iman etmedikçe başına gelenin şaşmayacağına, gelmeyenin de asla sana isabet etmeyeceğine iman etmedikçe Allah bunu senden kabul etmez. Bundan başka bir inanç üzere ölürsen cehenneme gidersin. Abdullah Deylemi der ki, sonra Abdullah bin Mesud'a gittim, o da aynı şeyi söyledi. Sonra Huzeyfetül Yeman'a gittim, o da aynı şekilde konuştu. Sonra Zeyd bin Sabit'e gittim, o da aynı şeyi peygamberden nakletti. Abdullah bin Amr şöyle söylemiştir: Peygamberden işittim, şöyle diyordu: Muhakkak Yüce Allah yarattıklarını bir karanlık içinde yarattı, sonra onlara nurundan saçtı. Bu nurdan nasibini alan kimse hidayete erdi. Nasibini alamayan da dalalette kaldı. Bunun için Allah'ın ilmine göre kalem kurudu. Yani işlerin takdiri son bulmuş ve kalemin yazacağı bir şey kalmamıştır derim. Ebu Hureyre de gene şöyle demiş: Resulullah bize çıka geldi. Biz kader hakkında münakaşa ediyorduk. O kadar kızdı ki yüzü kıpkırmızı oldu. Sanki yanaklarına nar suyu sıkılmış. Ve bununla mı emrolundunuz? Bununla mı ben size gönderildim? Sizden önceki ümmetler ancak bu mesele hakkında münakaşaya giriştikleri vakit halak oldular. Yemin ediyorum bu hususta niza etmemeniz için. Yemin ediyorum size buyurdu. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor sahabeden Cabir radıyallahu anh: Kadere, hayrına ve şerrine iman etmedikçe başına gelenin asla senden şaşmayacağına, başına gelmemesi mukadder olanın da asla isabet etmeyeceğine inanmadıkça hiçbir kul iman etmiş sayılmayacaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh peygamberden şöyle naklediyor: Lanet ettiğim 6 kişi vardır ki onlara Allah ve geçmiş gelmiş ne kadar peygamber varsa hepsi de lanet etmiştir. Bunlar: Allah'ın kitabına ilave yapan, kaderi tasdik etmeyen, Allah'ın zelil kıldığını yükseltmek, Allah'ın aziz kıldığı kulları alçaltmak için ceberut ile insanların başına musallat olan, Mekke hareminde yasak olanı işleyen, ehli beytime zulüm eden ve sünnetimi terk eden kişidir. Ümmü Habibe radıyallahu anh da şöyle diyor: Ben bir gün dua ediyordum. Ey Allah'ım, bana uzun ömür vermek suretiyle beni zevcim Resulullah'tan, babam Ebu Süfyan'dan, kardeşim Muaviye'den faydalandır. Resulullah kendisine: Sen Allah'tan kesinleşmiş eceller ve zaruri olan bir takım şeyler ve taksim edilmiş rızıklar hakkında bir talepte bulundun ki Allah onlardan hiçbirini ne vaktinden önceye alır ne de sonraya bırakır. Ama sen Allah'tan seni cehennemdeki azaptan ve kabirdeki azaptan kurtarmasını isteseydin senin için daha hayırlı olurdu buyurdu. Bir adam sordu. Ya Resulallah, şu maymunlar ve hınzırlar çevrildiği maymun ve hınzırlardan mıdır? Peygamber de şöyle cevap verdi. Muhakkak Yüce Allah hiçbir kavmi helak ve azaba çarpmadı ki sonra onların neslini devam ettirsin. Bugünkü maymunlar ve hınzırlar önceden mevcuttular. Yani belli insanların hayvana dönüşmesi değil. Hasan-ı Basri'ye dedi ki Halid el-Hazza, anlat bana, Adem gök için mi yeryüzü için mi yaratıldı? Hasan Basri yeryüzü için dedi. Ne dersin, korunup da mağlup ağaçtan yemeseydi? Ondan yemek zorunda idi. Çünkü bu mukadderdi diye cevap verdi Hasan-ı Basri. Allah-u Teala'nın siz onun aleyhinde fitneye sürükleyecek kudrette değilsiniz. Meğer ki o cehenneme girecek kimse olsun. Saffat suresi 162 ve 163. ayeti. Hakkında bana malumat verin dedim. Hasan Basri buna şöyle dedi. Şeytanlar onları delalete saptırmaya muvaffak olamazlar. Ancak Allah'ın cehennemlik olduklarına hükmettiği kimseler müstesna. Yani eğer bir kişi cehennemlikse şeytan ancak onu delalete saptırabilir. Eğer o kişi cehennemlik değilse şeytan ona hiçbir zarar veremez. Evet, Halid el-Hazza Hasan Basri'den soruyor gene. Allah'ın bunun için onları yarattı. Hud suresi 119. ayeti hakkında sordu Hasan Basri, ki peygamberin süt oğlu ve sahabe devrinden gelenlerin içinde en büyük alim. Onları cennet, ötekilerini de cehennem için yarattı diye cevap verdi Hasan Basri. Enes şöyle diyor. Resulullah aleyhisselam sık sık ey kalpleri çeviren tasarrufunda olan Allah, kalbimi dinin üzere sabit kıl diye dua ederdi. Allahümme sebbit kalbi ala dinike. Biz de kendisine ya Resulallah sana ve getirdiklerine iman ettik. Bu durumda bizim için korkuyor musun diye sorduk. Evet, çünkü kalpler Allah'ın parmaklarından ikisinin arasındadır. Dilediği gibi onları çevirir buyurdu. Buradaki parmak teşbihtir. Kudret ve hikmet sıfatlarına işaret eder bildiğimiz kadarıyla. Müslim'in lafzı şöyledir. İnsanoğullarının kalplerinin hepsi tek bir kalp gibi Rahman olan Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onlar da dilediği gibi tasarruf eder. Gene Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor. Peygamber şöyle buyurmuştur. Her doğan ancak fıtrat dini üzerine doğar. Sonra ana ve babası onu Yahudi ise Yahudi, Müslümansa Müslüman, Hristiyan veya Mecusi yaparlar. Tıpkı bütün uzuvları tamam olarak hayvan yavrusunun dünyaya getirdiği gibi siz o yavruda bir eksiklik görür müsünüz? Sonra Ebu Hüreyre isterseniz yüzünü Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Rum suresi 30. ayeti. Ni okuyun dedi. Bu ayetin açıklaması geniş bir şekilde bizim Hazreti Muhammed Neyi Okudu isimli kitabımızda var. Fıtrat konusu, insanın yaratılışı, programlanışı, kaderinin belirlenişi. Yani kısaca fıtrat konusu. Bu konuyu Hazreti Muhammed Neyi Okudu isimli kitabımızda isterseniz derinliğine etüt edebilirsiniz. Evet, cennetteki uzun boylu adam İbrahim aleyhisselamdır buyurdu Resulullah. Etrafındaki çocuklara gelince onlar fıtrat üzere ölen her çocuktur buyurdu. Müslümanlardan biri ya Resulallah müşriklerin de küçük çocukları buna dahil mi deyince evet müşriklerin çocukları da buyurdu. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Bir çocuk öldü, ben de ne mutlu ona. Cennet serçelerinden bir serçe dedim Resulullah. Bilmiyor musun ki Allah cennet ve cehennemi yarattı? Birincisi için de bir takım insanları yarattığı gibi ikincisi için de bir takım insanları yarattı. Bir diğer nakilde de şöyle buyurdu. Allah cennet için bir takım insanları yarattı ve bunların babalarının omurga kemiğinde iken daha cennetlik yaptı. Cehennem için de bir takım insanları yarattı ve bunları da babalarının omurga kemiğinde iken yarattı. Allah Teala şöyle buyurmuştur. bir Resul göndermeden hiçbir kavmi helak eder olmadık. Zeyd bin Sabit şöyle demiştir. Peygamber Neceroğullarına ait bir bahçede devesi üzerindeyken biz de yanında bulunuyorduk. Deve birden ürküp kaçtı. Neredeyse peygamberi üzerinden atacaktı. Birden orada 6, 5 veya 4 kabir olduğu anlaşıldı. Peygamber bu kabir sahiplerini bilen var mı diye sordu. Bir adam ben bilirim dedi. Peygamber bunlar ne zaman öldüler? Adam cevap verdi. Şirk halindeyken öldüler. Peygamber bu Muhammed ümmeti kabirlerinde sorguya tabi tutulurlar. Ölülerinizi gömmekten çekineceğinizden korkmasam şu kabirlerde olanın işittiğim azabını Allah'ın size de işittirmesini dua ederdim. Müslümanların büyük ve zengin yardımcılarından bir adam peygamber ile birlikte iştirak ettiği bir savaşta çarpışırken peygamber kendisine baktı ve kim cehennemlik bir adam görmek istiyorsa şuna baksın dedi. Bunun üzerine cemaatten biri o zengin kişinin peşine düştü. Bu o haliyle müşriklere en şiddetli bir şekilde saldıranlardan biriydi. Nihayet yaralandı. Ağrıya acıya dayanamadığından daha çabuk ölmeyi arzu ettiği için kılıcının ucunu iki memesi arasına dayadı ve vücudunun bütün ağırlığıyla kılıca yüklenince kılıç iki omuzu arasından çıktı. Böylece intihar etti. Bunu gören adam koşarak peygamberin yanına geldi ve senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamber ne oldu diye sordu. Adam filan kişi için kim cehennemlik olan birini görmek isterse bu adama baksın buyurdun. Halbuki bu adam Müslümanlara en çok yardım edenlerden biriydi. Bu adamın bu hal üzere ölmeyeceğini anlamıştım sen söyleyince. Adam yaralanınca hemen ölmek istedi ve kendini öldürdü. Bunun üzerine peygamber şöyle buyurdu. Muhakkak ki bazen kul Allah'ın ilminde cennet ehlinden olduğu halde cehennemliklerin yaptığı işi yapar. Cehennem ehlinden olduğu halde de cennetliklerin amellerini yapar. Amellerde itibar insanların ömrünün sonlarında yaptığı amelleredir buyurdu. Abdullah şöyle demiştir. Elinde iki kitap olduğu halde geldi Resulullah. Sanki elinde iki kitap varmış gibi onları gösterdi ve bu iki elimdeki iki kitap nedir bilir misiniz diye sordu. Biz bilmiyoruz ya Resulallah. Ancak sen bize anlatırsan öğreniriz dedik. Resulullah elindeki kitaplar için bu alemlerin Rabbi tarafından yazılmış bir kitaptır. Burada cennetlik olan insanların isimleri ile babalarının ve kabilelerinin isimleri vardır dedi. Sonra sonuncusuna kadar bunların vasıflarını anlattı. Bundan sonra artık ebediyen bunların arasına ne bir ilave yapılır ne de biri hariç bırakılır buyurdu. Bunun üzerine orada bulunan sahabiler sordular. Eğer bu olmuş bitmiş bir mesele ise amelin ne önemi var diye sordular. Peygamber zira cennet ehli yaşamının sonunu cennetliklerin amelini işleyerek getirir. Cehennemlik olan kişi de sonunda cehennemliklerin amelini işlemekle hayatını sona erdirir dedi. Sonra elleriyle bir şey atar gibi bir hareket yaptı ve Allah kullarının işini karara bağlamıştır. Bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir buyurdu. Ebu Hüreyre gene naklediyor Resulullah'tan. İnsanın sabah mümin, akşam kafir. Akşam mümin, sabah kafir olduğu ve küçük bir dünya menfaati karşısında dinini sattığı ve karanlık gecenin dalgaları gibi fitnelerin vuku bulduğu zamanda salih amellere koşunuz. Gene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Yedi şeyden önce salih amele sarılın. Zira şu aşağıdaki şeylerden birini beklemektesiniz. Ya aniden gelen fakirlik, ya sizi taşkınlığa sevk eden zenginlik, ya vücut sağlığınızı bozan hastalık, ya sizi şaşkın şekilde konuşturan ihtiyarlık, ya aniden gelen ölüm, ya deccal, ya kıyamet. Ki bu her şeyden daha da şiddetli ve zordur. Peygamber şöyle buyurmuştur, diyor Ebu Hureyre. Altı şeyden, yani güneşin batıdan doğmaya başlamasından veya duhandan veya deccaldan veya dabbetül arzdan veya sizi başkasıyla meşgul olmaktan alakoyan bir fitneden veya kıyametin vukuundan önce salih amel işlemeye koşunuz. Allah şöyle buyurmuştur. Ali İmran suresi 175. ayet. Benden korkun eğer Allah'a iman edenlerden iseniz. Ebu Hureyre'den geliyor bir hadis. Cehennem nefsin arzuları, cennet de nefse hoş gelmeyen şeylerle perdelenmiştir. Bu arada geçtiğimiz ayete kısa bir açıklama getirmek istiyorum. Benden korkun eğer Allah'a iman edenlerdenseniz ayetindeki korkmanın sebebi şudur. Allah ezeli ve ebedi bir şekilde evreni ve evrensel sistemi yaratmıştır. Bu sistemin çalışmasında, işleyişinde, düzeninde asla bir değişiklik olmaz. İşte Allah'tan korkmak demek, Allah'ın yaratmış olduğu bu sistemi anlayıp, eğer bu sistemin düzenine göre gerekli çalışmalar yapılmazsa, insanın içine düşeceği zor durumlar dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu bu sistemden korkmak demektir. Yoksa bizatihi Allah'tan korkmak demek anlamında değil, çünkü Allah'tan bizatihi korkulmaz, haşyet duyulur. Bu haşyet duymanın ne olduğunu da gene Hazreti Muhammed Neyi Okudu isimli evrensel sistemi anlatan kitapta açıkladık. Abdullah radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur şeklinde bir açıklama var. Cennet sizden birinizin nalınlarının tasmasından kendisine daha yakındır. Cehennem de aynen böyle. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. İyi dikkat edin. Ahir zamanda öyle bir takım adamlar çıkacak ki bunlar ahiret işleri, din işleri karşılığında dünyalık isteyecekler. Yumuşak görünmek için koyun postuna bürünecekler. Dilleri şekerden tatlı olacak fakat kalpleri kurt kalpleri gibi kaskatı olacak. Allah-u Teala buyurdu ki bunlar beni gafil mi sanıyorlar? Beni istihfaf ediyorlar. Büyüklüğüme yemin ederim ki onların aralarına öyle bir fitne göndereceğim ki onların halini şaşkına çevirecektir. Peygamber gene buyurmuş ki ölen hiçbir kimse yoktur ki pişman olmasın. Eğer iyi işler yapmışsa daha fazlasını yapmadığına. Günahkar ise tövbe etmediğine pişman olur. Peygamber şöyle buyurmuştur Ebu Zer'den naklen. Ben sizin görmediğinizi görüyor, işitmediğinizi işitiyorum. Gök gacırdadı, gacırdamasında da haklıdır. Çünkü dört parmaklık bir boş yeri yoktur ki göğün orada alnıyla Allah'a secdeye kapanmış bir melek bulunmasın. Vallahi siz benim bildiğimi bilseniz az güler, çok ağlardınız. Kadınlarınızla yataklarınızda zevklenmeyi bırakıp Allah'tan imdat dilemek üzere dışarıya fırlardınız, kesilip yok olmuş ağaç halinde olmayı isterdim. Enes radıyallahu anh, adamın birinin peygambere şöyle sorduğunu söylüyor. Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, yoksa serbest bırakıp da mı tevekkül edeyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bağla, ondan sonra tevekkül et. Abdullah radıyallahu anh'tan naklen gelen bir şey. Resulullah şöyle buyurmuş. Fakr-ı zarurete uğrayıp da bunu gidermek için insanlara müracaat eden kimsenin hiçbir zamanda ihtiyacı giderilmeyecektir. Fakr-ı zarurete uğrayıp da Allah'a müracaat eden kimseyi Allah er veya geç bir rızık ile ihtiyacını def eder veya çabuk bir ölümle bu kimseyi fakirlikten kurtarır. Peygamber zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri hiçbir kazanç için uğraşmaz, sadece peygamberin sohbetlerine devam ederek ilmini arttırmaya çalışırdı. Öteki ise kazançla meşgul olurdu. Bu ikincisi kardeşini peygambere şikayet etti. Çalışıp kazanmıyor anlamında olarak. Bunun üzerine Hazreti Resulullah şöyle buyurdu: belki de sen onun yüzü suyu hürmetine kazanıyorsun. Hiçbir nefs yoktur ki Allah onun cennet veya cehennemde yerini yazmamış olsun. Bir adam kalktı: ya Resulallah, o halde yazgımıza itimat edip ameli terk etmeli miyiz? Resulullah buyurdu ki: saadet ehlinden olan saadet ehlinin ameline gidecek, şekavet ehlinden olan da şekavet ehlinin ameline gidecektir. Gene buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: siz çalışınız. Herkes yaratılmış olduğu amel için kolaylaştırılmıştır. Hemen burada bir ayeti hatırlayalım. Ali İmran suresi 6. ayet. O öyle Allah'tır ki rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendirdi maddi ve manevi anlamda. Allah yaratıkları bir karanlık içinde yarattı ve kendi nurundan onlara saçtı. Kime o nurdan isabet ettiyse hidayete erdi, kime de isabet etmediyse o sapıttı. Allah ezeli ilminde vaat ettiği saadet ve şekaveti ne bir zahidin zühdü ne de bir fasıkın fıskı yüzünden değiştirmez. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi. Yunus suresi 99. ayet. Her nefs ancak Allah'ın izniyle iman edebilir. Yunus suresi 100. ayet. Allah dilediğini yok eder, dilediğini bırakır, kitabın aslı onun yanındadır. Rahat suresi 39. ayet. Allah kime hidayet ederse işte o hidayete eren olur. Araf suresi 178. ayet. Allah dilediğini yapar. İbrahim suresi 27. ayet. Allah bir kimseye hidayet ettikten sonra artık onu kimse saptıramaz. Zümer suresi 37. ayet. İmran bin Hüseyin şöyle buyurdu: Resul-i Ekrem'e bir kimse geldi ve sordu: ya Resulallah, ehli cennet cehennemliklerden bilinir, ayırt edilir mi? Resulullah: evet, ayırt edilir. Öyleyse hayır işleyenler niçin bunu işlemeli? Resulullah buyurdu ki: herkes ne iş için yaratıldıysa onu işler. Kendisi için ezelde ne kolaylaştırıldıysa onu yapar. Ebu Hureyre gene şöyle naklediyor Resulullah'tan: Adem oğluna nezri yani adağı tahmin etmediği bir şeyi getirmez. Lakin Allah'ın takdiridir ki Adem oğlunu sürükler. Ben bir şeyin verilmesini oranlarım ve bu takdirimle o şeyi cimriden çıkartmak isterim, buyurur. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu açıklamalarında görüldüğü üzere evren daha var olduğu anda sonsuza dek olacak her şey bellidir. Kimse ve hiçbir şey kendi yazgısını değiştiremez. Herkes kendi kaderini yaşamak zorundadır. Nitekim Allah'ın konumuz olan ahadiyeti dahi ister istemez bu olguyu ortaya açık seçik koymaktadır. Burada şunu iyi anlamak lazım: nasıl bir mimar binayı daha yapmadan, fiiliyata geçmeden, projeye dökmeden evvel kafasında tasarlar, daha sonra bunu projeye döker ve daha sonra uygulamasına geçerse, Allah da ezelde kainatı ve içinde var olacak her şeyi takdir etmiş, planlamış, projelemiş ve daha sonra da bunun uygulaması açığa çıkmıştır. Allah kimi, neyi, hangi amaçla, hangi işi görsün diye yaratmışsa, onu o iş için meydana getirmişse, o kişiye o takdir olunan işi meydana getirmek kolaylaştırılmıştır. Programı, fıtratı gereği olarak. Dolayısıyla da o kendisine kolaylaştırılan bu işi işler, fiili işler. İşte olayın ana püf noktası burasıdır. Yani Allah'ın kişileri veya nesneleri veya birimleri hangi amaçla yaratmış olması, o nesne kendi yaratılış amacının dışında başka bir şeyi de zaten yerine getiremez, oluşturamaz. Bu mümkün değildir. Nasıl ki insanlar hangi amaç ve gayeyle bir nesneyi icat ediyor, meydana getiriyor ve o işi görüyorsa, Allah'ın yarattıkları varlıklar da, insanlar, cinler veya melekler, hangi isim altında olursa olsun bütün birimler, kendi yaratılış gayelerine ve amaçlarına göre hizmet ederler ve bu hizmetleri de onların doğal fıtri kulluklarıdır. İşte Allah'ın tek oluşu ve onun dışında hiçbir şeyin var olmadığının anlaşılamaması, kader konusunda sayısız tartışmalara yol açmış ve bu yüzden pek çok yersiz görüşler meydana gelmiştir. Oysa kader konusundaki bu gerçeği Hazreti Muhammed Aleyhisselam tebliğ ettiği ayetler ve kendi beyanlarıyla açık seçik pek çok defa kesin kez vurgulamıştır. İnsanın başına gelen, her şeyin istisnasız kader hükmünden ileri geldiğini vurgulayan pek çok İslam aliminden birisi de İmam-ı Gazali'dir. İhya Ulumiddin isimli kitabının ikinci kitap ikinci babında Hakikat ve Şeriat başlığı altında şöyle der. Çünkü biz bütün fenalıklar, isyan, zina ve hatta küfür Allah-u Teala'nın kazası, iradesi ve dilemesiyledir ve bütün bunlar haddi zatında haktır deriz şeklinde açıklamada bulunur. Şimdi burada bir suale de kısaca bir cevap vereyim. Niçin dünya sadece iyilerden kurulmadı gibi bazı sualler sorulur. Allah niçin böyle yapmıştır? Bunu anlamak için önce kendimize bakalım. Bir ressamı düşünün. Bu ressam bir ressam resim yapıyor. Bu yaptığı resimde sayısız renkler vardır. Siyahından beyazına kadar bütün renkler çeşitli tonlarıyla yer alır. Şimdi bu resmin sadece pembeden ibaret veya sadece yeşilden ibaret olmasını istemek gibi bir haldir. Yeryüzündeki ve kainattaki bütün canlıların bir karakter, huy içinde olmasını istemek. Resim siyahıyla, beyazıyla vesaire renkleriyle bir resim haline gelir. Fırça siyah da atacaktır o resme. Beyaz da, yeşil de, mavi de, kırmızı da. Resmin resim oluşu çok renklilikten meydana gelmesindendir. Öyleyse Allah'ın yarattığı bu tabloda siyah da olacaktır, beyaz da, yeşil de, mavi de, kırmızı da. İyi de, kötü de, güzel de, çirkin de. Bütün bunlar tümüyle bir resmi meydana getirir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım.